Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza başlıyoruz. Bu programda malumunuz Esad Erbil Hazretleri'nin Kenzül İrfan isimli eserini takip ediyoruz. Bin Bir Hadis ismiyle Erkam yayınından basılan Kenzül İrfan isimli eseri takip ediyoruz. Bugünkü mevzumuz şefaat. Şefaatla ilgili hadis-i şeriflerin olduğu bölüme gelmiş olduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerifte: Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Esad Efendi Hazretleri şöyle tercüme ve şerh ediyor bu hadis-i şerifi. Enbiya-i saireden, yani diğer peygamberlerden fazla olarak kendime mahsus bir şefaat var ki, bütün peygamberlerin şefaati var. Peygamber Efendimiz'e mahsus farklı bir daha şefaat var ki, ümmetimden günahı kebire, yani büyük günah ashabını, sahiplerini onunla yad ederim, hatırlarım. Yani o şefaatimle büyük günah ehline, büyük günah işleyen kimselere şefaat ederim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif üzerine konuşan sahabiler diyorlar ki zaten büyük günah işlemeyen küçük günah sahiplerinin şefaate ihtiyacı olmaz. Zira insanın aldığı abdest, kıldığı namazlar, yaptığı, verdiği sadakalar, çektiği sıkıntılar o küçük günahların zaten affına sebep olduğu için, dualarıyla, istiğfarlarıyla onları kolay affedildiği için asıl şefaate ihtiyacı olan büyük günah sahipleridir diye bu hadis-i şerif hakkında öyle konuşuyor ashab-ı kiram. Esad Efendi Hazretleri şöyle devam ediyor. Bu şefaat günahkarların bir kısmını dahi duhulden, yani cehenneme girdikten sonra nar-ı cahimden, cehennem ateşinden halas eyler, kurtarır. Yani bir kısım daha cennete, cehenneme girmeden kurtulur. Bir kısım hesabın zorluğundan kurtulur. Bir kısmı da cehenneme giren insanlardan bir kısmı da bir müddet ceza çektikten sonra yine Efendimizin şefaati sayesinde Cenab-ı Hakk'ın izniyle oradan çıkarlar buyuruyor. Ve şu ilaveyi yapıyor Esad Efendi Hazretleri. Şefaati mübahatun illa men sebbe ashabi. Şefaatim ashabıma sövenlerden başkalarına mübahtır. Şefaatim haktır, gerçektir. Ancak ashabıma sövenler bunun dışındadır. Hadis-i şerifinden gaflet olunmaya. Demek ki ashab-ı kiram önemli bir husus. Şefaate güvenerek ashab-ı kirama da dil uzatmayalım. Çünkü ashab-ı kirama dil uzatmak insanı şefaatten mahrum bırakır diyor bu rivayette. 328. hadis-i şerifte şefaati li ehli zunubi min ümmeti. Benzer farklı bir rivayet. Bir kelime fark ediyor. Ehli kebair yerine ehli zunub kullanılıyor. Şefaatim ümmetimin müznibi, günahkarları içindir. Müznibini içindir buyruluyor. Şefaati li ümmeti men ahabbe ehle beyti. Şefaati mahsusam, hususi şefaatim ümmetimden ehli beytime muhabbet edenler içindir. Demek ki Peygamber Efendimizin ehli beytini sevmek, onlara muhabbet besleyenler için de hususi bir şefaat söz konusu. Bu normal bir şey, tabii bir şey. İnsan kendi üzerine düşündüğünde kendi ailesini seven, kendi çoluk çocuğunu iyilik eden insanlara ayrı bir muhabbeti olur. Aynı şey Peygamber Efendimiz için de geçerli. Peygamber Efendimizin ailesini, yakınlarını, kan bağı olanları, onun eti kanı olanları sevmek Peygamberimizi mesrur edecek, memnun edecektir. Esad Efendi Hazretleri şöyle şerh ediyor bu hadis-i şerifi. Malum ola ki ehli beyte muhabbet onların amel ve ibadetlerine ittiba eylemektir, uymaktır. Yani kuru kuru bir sevgi sadece kafi değil. Ehli beyt sevmek ne demek? Onların amellerine, ibadetlerine uymak demektir, ittiba etmek demektir. Yoksa kavli mücerret, yani sadece bir söz yahut maazallah sair ashab-ı kirama adavet manasına değildir. Yani ehli beyti sevmek demek, diğer ashab-ı kirama düşmanlık etmek, yanlış uydurma rivayetlere tabi olarak işte sanki ashab-ı kiram hep birden birlik olmuşlar, ehl-i beyte haksızlık yapmışlar gibi böyle yanlış, batıl bir düşünceye kapılarak ehl-i beyti seviyorsan diğer ashaba düşman olman gerekir gibi bir yanlış düşünceyle hareket etmemek lazımdır diyor Esad Efendi Hazretleri. Sadece bir sözle de iktifa etmemek lazımdır. Sadece ben seviyorum, ehl-i beyti çok seviyorum, peygamberimi çok seviyorum demek de kafi değil. O halde ashab-ı kiramı seveceğiz. Onların içerisinde ehl-i beyti seveceğiz ve sevginin asıl alameti de onların yaptığı gibi, onların yaşadığı gibi güzel bir hayat yaşama gayreti içerisinde olmak. Zaten onların hayatları niçin okunur? Onlara niçin sevgi gösterilir? Onların yaptığı hareketleri örnek alalım. Onları biz de takip edelim diye onlar sevilir ve hayatları öğrenilir. Zira şeker gibi tatlı olan muhabbeti ehl-i beyt, ehl-i beyt sevgisi, süm, zehir gibi muzır ve mühlik, zararlı ve tehlikeli olan buğzu ashab ile karışırsa, ehl-i beyt sevgisini tatlı, şeker gibi tatlı olarak tarif ediyor, tavsif ediyor Esad Efendi Hazretleri. Ashab-ı kirama buğz etmeyi de zehir gibi zararlı ve helak edici olarak tarif ediyor. Bu ikisi birbirine karışırsa şüphesiz zarardan başka bir netice ortaya çıkarmaz. Meydana getirmez. Yani bu iki bu karışımdan ancak bir zarar ortaya çıkar. Bir faydası olmaz. Yani ashab-ı kirama buğz edip ehl-i beyti sevdiğini iddia edenler bir netice elde etmeleri zordur. Ancak zarar elde ederler. Helak edici bir zarar elde ederler. Bu yanlış bir yoldur. Bunun ikisini birleştirmek, hem ashab-ı kiram sevgisini hem ehl-i beyt sevgisini bir araya getirmek gerekir. Yine şefaatle ilgili hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor kıymetli dinleyenler. Ümmetimden bir kavim cehenneme dahil olduktan sonra şefaatim sayesinde çıkarlar. Ki bu kavim cehennemiyyun, cehennemi, cehennemden çıkan ismiyle anılır. Bu şekilde bilinirler cennette. Cennetlikler bakarlar, bunlar cehennemiyyun diye bilinirler. Hatta alınlarına da böyle bir yazı olduğu söyleniyor. Sonra bir müddet sonra bu insanlar Cenab-ı Hakk'a dua ediyorlar. Ya Rabbi bizi bu alametten, bu yazıdan kurtar diye. Cenab-ı Hak da onları o alametten kurtarıyor. Artık normal cennetlikler gibi ya anılmaya, bilinmeye devam ediyorlar. O utanç verici bir sıfattan da kurtulmuş oluyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın merhametiyle, Peygamber Efendimiz'in şefaatiyle cehennemden kurtuldukları bir müddet onların üzerinde alamet olarak beliriyor. Daha sonra kaldırılıyor. يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ Kıyamet günü 3 grup insan şefaat eder. يَوْمِ kıyamette 3 fırka. Kıyamet günde 3 grup insan şefaat eder. Bunların birincisi Enbiya aleyhisselam, yani peygamberler. El-Enbiya'u, ثُمَّ الْعُلَمَاءُ, ثُمَّ الشُّهَدَاءُ. Önce peygamberler, sonra ikincisi ilmiyle amel olan ulema-i kiram. İlmiyle amel eden, ilmini yaşayan, bildiğini yaşayan, hayata döken alimler, değerli alimler. Üçüncüsü saff-ı harpte vefat eden şühedâ-i zevil ihtiramdır. Üçüncüsü harp safında, harp cephede düşmana karşı Müslüman saflarında vefat eden, şehit olan muhterem şehitlerdir. Saygıdeğer, ihtirama, hürmete layık olan şehitlerdir deniyor. Esad Efendi Hazretleri malumunuz edebiyat yönü de güçlü olan bir alim ve fazıl bir zat. Bu sebeple tercümelerini de bunu anlıyoruz. Birincisi Enbiya aleyhisselam, ikincisi ilmiyle amel olan ulema-i kiram, üçüncüsü saff-ı harpte vefat eden şühedâ-i zevil ihtiramdır. Öyle şiir gibi bir tercüme görüyoruz kıymetli dinleyenler. Yine diğer rivayette 332. rivayette inne gavmen yahrucune minen nâri bişşefâ'a. Gerçekten bir kavim cehennemden şefaat sayesinde çıkarlar. Kıymetli dinleyenler, şefaat mevzuu alimlerin, İslam alimlerinin, ehli sünnet alimlerinin ittifak ettiği, herkesin kabul ettiği bir husus. Ancak son zamanlarda bazı insanlar bu hususu tartışmaya açmaya çalışıyorlar. Şefaati inkar ediyorlar. Şefaat yoktur demeye getiriyorlar. Bunu açık açık söyleyenler de var. Bu konuda iddialı olanlar da var. Ancak bu son zamanlara kadar bunu iddia eden bir insan yoktu. Yani varsa da bile belki Şaz kabilinden istisna insanlardı. Ama cumhur, çoğunluk, ehli sünnet uleması bunu kabul ediyordu. Şimdi de kabul ediyorlar ama bu Şaz insanlar bu son zamanlarda sayıları çoğalmaya, artmaya başladı. Bunlar insanların kafalarını karıştırmaya başladılar. Bu sebeple şefaatle ilgili ayet-i kerimelere, hadis-i şeriflere bakacağız inşallah. Burada da göreceğiz Peygamber Efendimizin ve ashab-ı kiramın bu hususta ne kadar, bu husus üzerinde ne kadar durduğunu, daha sonra gelen selefi salihinin de şefaat hususunda ısrarla durduklarını göreceğiz. Şefaat, dünyada işlenen bazı günahların ahirette cezalandırılmasından vazgeçilmesi için talepte bulunmak, aracı olmak ve bunun için dua etmektir. Duadır yani şefaat. Sanki bazı insanlar şöyle anlıyorlar. Cenab-ı Hak bir tarafta haşa, peygamber onun karşısında haşa, Cenab-ı Hak istemediği halde peygamber kendi isteğiyle zorla şefaat ediyor. Cenab-ı Hakk'ın murad etmediği bir sonucu gerçekleştiriyor gibi kafalarını böyle bir şey canlandırıyorlar. Bu sebeple de şefaati inkar yoluna gidiyorlar. Halbuki şefaat Cenab-ı Hakk'a dua etmektir. Sonuçta her şey Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Cenab-ı Hak izin verdiği kadar olacaktır. Cenab-ı Hakk'ın çizdiği sınırlar dahilinde olacaktır. Cenab-ı Hak sınır izin vermesi olmayacaktır. Şefaati kabul edilen, edilmeyen, bir kısmı kabul edilen durumlar söz konusu. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok, problem yok. Yani her şey yine Cenab-ı Hakk'ın elinde. Malikül mülk odur. Her şeyin sahibi, hükümdarı, idarecisi Cenab-ı Hak'tır. Peygamber onun bir kuludur ve Resulüdür. Ve sevdiği bir kul olduğu için de aracı olur, dua eder, şefaat eder. Şu halde şefaat bir müminin günahlarının bağışlanması için Allah'a dua edip yalvarmaktır. Duayı kabul etmeyen, reddeden bir insan da yok zaten. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her peygamberin mutlaka kabul edileceği vaat edilen bir duası vardır. Bütün peygamberler o dualarını bu dünyada yaptılar. Başları sıkıştığında, dara düştüklerinde ümmetlerini kurtarmak için o dualarını yaptılar peygamberler. Ben ise duamı kıyamet günü ümmetime şefaat etmek için sakladım. Peygamber Efendimiz ise bütün sıkıntılara sabretti, göğüs gerdi, gayret etti, daha fazla gayret etti. O makbul duasını kullanmadı. Bu şefaatim inşallah ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan vefat edenlere fayda verecektir. Şirk koşmadan vefat eden, imanla vefat eden Müslümanlara bu şefaatim fayda verecektir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'de ve Müslim'de geçen bu hadis-i şerifte. Kur'an-ı Kerim ve sünnette Peygamber Efendimiz'den şefaat istemeyi yasaklayan herhangi bir nas varid olmamıştır. Ne Kur'an'da peygamberden şefaat istemeyin, kimseden şefaat istemeyin diye bir nas var, ne de hadislerde böyle bir şey var. Nitekim ashab-ı kiram da Peygamber Efendimiz'den şefaat isterlerdi. Daha bir müddet sonra onların rivayetlerini inşallah göreceğiz, okuyacağız. Mülkün tek sahibi Allah Teala'dır. Bu mülkten dilediğini dilediğine verir. Mülk Allah'ın ise Cenab-ı Hakk'ın mülküne, iradesine sınır koymaya kimsenin yetkisi yok. Cenab-ı Hak dilerse istediği yetkiyi, istediği gücü, kuvveti kullarına, istediği kullarına verebilir. Dilediğinden alır. Dolayısıyla kıyamet günü dilediğine şefaat izni de verebilir. Dilediğine gaybi bilgiler verir, dilediğine vermez. Dilediğine bildiği şeyleri unutturur. Dilediğine bilmediği şeyleri bildirir. Cenab-ı Hak malikül mülktür. Ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Mülk onundur ve hamd ona mahsustur. Lehül mülkü ve lehül hamd. Bu ayet-i kerimede Allah Teala mülkün tek sahibi olduğunu söylüyor. Ama diğer taraftan da mülkü dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Ali İmran 26 buyurarak başkalarına da mülk verdiğini bildiriyor. Demek ki bu ayet-i kerimeleri anlarken Kur'an'ın bütününe, hadis-i şeriflere de bakarak anlamak gerekiyor ki bizim alimlerimiz asırlardır zaten bunu yapmışlar muhterem dinleyenler. Burada sadece Tegabun suresindeki lehul mülkü ve lehul hamd. Mülk sadece Allah'a aittir ayetini alır ve bak ayet-i kerimede Cenab-ı Hak mülk kendisine aittir söylüyor. Kimseye mülk vermez diye bir anlayışa sahip olmak eksik, yanlış bir anlayışa varmak olur. Bu sebeple diğer ayet-i kerimelere de bakmak Cenab-ı Hakk'a aittir ama dilerse dilediğine de verir kendi iradesiyle istediği kadar. Dilediği zaman da onu geri alır. Onu da bilmek lazım. Buna benzer bir taraftan mesela Cenab-ı Hak kim izzet istiyorsa bilsin ki bütün izzet Allah'a aittir buyuruyor. Bütün izzet Allah'a aittir. Velillahi l'izzetu cemi'a buyuruyor. Diğer taraftan da izzet Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir buyuruyor. Cenab-ı Hak Resulüne de izzet veriyor, müminlere de izzet veriyor. Sadece birinci ayet-i kerimeye bakarak izzet Allah'a aittir. Başkasına tazim etmek, onlara hürmet etmek yakışmaz. Yanlıştır, şirktir, bid'attir gibi bir düşünceye sahip olmak herhalde eksik bir düşünce olur en azından. Şefaat da aynı bu şekilde kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. De ki bütün şefaatler Allah'ındır. Bu ayet-i kerimenin yanında bir de şu ayet-i kerimeler mevcuttur. Rahman nezdinde söz ve izin alandan başkası şefaat hakkına sahip olamayacaktır. Meryem suresi 87. Demek ki şefaatler Allah'a ait ancak Allah'ın nezdinde sevgili olan, kıymetli olan kulların Allah'ın sözünü konuşmasına izin verdiği, söz söylemeye izin alanlar, şefaat etmeye izin alanlar bu şefaat hakkına Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla sahip olabileceklerdir. Cenab-ı Hakk'ın rızasına muhalif bir şey yapmaları da söz konusu değildir zaten bunların. Yani Cenab-ı Hak'tan şefaat yetkisi alacak kadar ona yakın olan, sevgili olan bir insanın Cenab-ı Hakk'ın iradesinden, muradından ve rızasından bir milim dahi ayrılmak istemesi düşünülemez. Böyle bir düşünceye sahip olsa, Cenab-ı Hakk'ın istemediği, murad etmediği, razı olmadığı bir işi yapacak bir insan olsa zaten Allah'ın sevgili bir kulu makamına yükselemez. Zaten ona şefaat yetkisi de verilmez. Ona başka türlü ikramlarda da bulunulmaz. Keramet de verilmez. Mucize de verilmez. Bu insanlar zaten o makama nasıl yükseliyorlar? Allah'ın muradına tam uyarak, Allah'ın rızasına tam uyarak o makamı elde ediyorlar. O zaman bu şefaat yetkisini alan, keramete nail olan insanların da Allah'ın razı olmayacağı, murad etmeyeceği bir şeyi yapmaları zaten mümkün değildir. Bunu yaptıklarında o makamdan düşecekler. Bu sebeple neticede ellerinden bu mülk de, şefaat yetkisi de, keramet de alınacak demektir. Yine Cenab-ı Hak Zuhruf suresi 86. ayet-i kerimede Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat edemezler. Kafirlerin putları şefaat edemezler. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik eden kişiler müstesna. Yani Allah'a itaat eden, Allah'ın emrine uyan, onun istediği şekilde yaşayanlar müstesna buyuruyor Cenab-ı Hak. Zuhruf suresi 86. ayet-i kerimede. Nasıl ki Allah Teala dilediğini dilediğine vermekte, nasıl ki izzeti Resulüne ve müminlere vermekte, şefaat de tamamen kendisine ait olmasına rağmen onu peygamberlerine, salih kullarına hatta manen mütevatir hadislerin beyanına göre bütün müminlere vermektedir. Aşağıda göreceğiz kıymetli dinleyenler. Müminlerin de şefaat ettiğini bildiren hadis-i şerifleri okuyacağız inşallah. Şefaat duadan başka bir şey değildir. Herkesin dua etmesine izin verilmiştir. Hatta Cenab-ı Hak duanız olmasa ne işe yarardınız buyuruyor. Peygamber Efendimiz dua ibadetin, kulluğun özüdür buyuruyor. Cenab-ı Hak istiyor. Kulun dua etmesini istiyor. Çok dua eden, ısrarla dua eden kulundan Cenab-ı Hak razı oluyor, memnun oluyor. İnsanlar ise bunun aksinedir. İnsanlar kendisinden bir şey isteyenlerden hoşlanmazlar. Ama Cenab-ı Hak tam aksine insan kendisini isteyenden memnun oluyor, razı oluyor. Dua etmesini istiyor. Dua etmeyen bir insan Cenab-ı Hak'tan yüz çeviriyor demektir. Duadan uzaklaşan bir insan kulluktan uzaklaşıyor demektir. Dua, ibadetin, kulluğun, ihlasın özüdür, tevazuun özüdür. Bilhassa peygamberlerin, salih insanların hayattayken, kabirde ya da kıyamet gününde yaptığı duaların kabul edilmesi daha çok umulur. Yani herkesin dua etmesi izin verilmiş. Kim olursa olsun herkesin duası kabul edilir, edileceği bildirilmiş. Değil mi Cenab-ı Hak? Dua edin ben diyor icabet edeyim buyuruyor. Bilhassa da peygamberlerin, salih insanların hayattayken kabirde de dua edebilir ya da kıyamet gününde yaptığı duaların kabul edilmesi daha çok umulur. Şefaat hakkı da Allah katında bir mevkii ve kıymeti olan kişilere verilmiştir. Cenab-ı Hak sevdiği kimselere şefaat veriyor. Tevhid üzere ölen kimseler hakkında yapılan şefaatler Allah katında makbuldür. Ama tevhid üzere ölmeyen, şirk üzere ölen, inkar üzere ölen insanlara ise şefaatin fayda vermeyeceği zaten ayet-i kerimelerde ısrarla tekrar ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır kıymetli dinleyenler. Ben Adem oğullarının efendisiyim. Ancak övünmek yok. Kıyamet günü ilk kabri açılacak olan benim. Ancak övünmek yok. Başından toz toprak ilk defa silkelenecek olan benim. Ancak övünmek yok. Cennete ilk girecek olan benim. Ancak övünmek yok. Yani bu sözleri övmek için söylemiyorum diyor Efendimiz. Peki niçin söylüyor? Peygamber Efendimiz bu bilgileri zaten bir peygamber olarak elçi, aracı bu bilgileri nakletmesi gerekiyor insanlara. O vazifesini ifa ediyor. Bilgileri naklediyor. Cenab-ı Hak'tan kendisine gelen bilgileri naklediyor. Bu vazifesini ifa etmiş oluyor. İki, tahdisi nimet. فَاَمَّا بِنِعْمَةَ رَبِّكَ فَحَدِّثِ Üzerindeki nimetleri an, zikret, bunlara şükür et, şükür halinde ol emrine ittiba ediyor. Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği nimetleri zikredip şükür ediyor. Çünkü hakikati bilen bir insanın övünmesi, kibirlenmesi, böbürlenmesi mümkün değildir. Hakikati bilen insan tevazuya bürünür. Efendimiz de en iyi bilenimiz, insanların en iyi bileni Peygamber Efendimiz olduğu için de onun için bir övünmek söz konusu değildi zaten. Bazılarına ne oluyor ki benim akrabalık bağımın kimseye fayda vermeyeceğini iddia ediyorlar. Eğer Peygamberimizin akrabaları da imanlıysa ki imanlılar elhamdülillah bunlara Peygamberimizin mutlaka farklı bir faydası da olacaktır. Diğer insanlardan farklı olarak. Hayır, onların düşündüğü gibi değil. Ben şefaat ederim. Tekrar şefaat ederim. Nihayet benim şefaat ettiğim kişi de şefaat eder. Onun şefaat ettiği de şefaat eder. Yani kıyamet uzun bir zamandır. Ahiret sonsuzdur. Böyle dünya hayatı gibi kısacık bir zaman değildir. Zamanla Peygamberimizin şefaat ettiği insanlar kurtuluyor. Onlar hallerini düzeltiyor. Bir müddet sonra onlar şefaat ediyor. Bir müddet sonra kademe kademe onun şefaat ettiği kimseler şefaat ediyor. Öyle ki iblis bile boynunu uzatıp şefaat ümit etmeye başlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, merhameti o kadar geniştir ki iblis bile hayatını insanları idlale adamış olan iblis bile neredeyse ümitlenmeye başlar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim rahmet, merhametle ilgili hadis-i şerifte Cenab-ı Hak rahmetini, merhametini yüz kısma, yüz parçaya taksim etti. Bunun sadece bir parçasını dünyaya indirdi. Bütün insanlar, hayvanlar hatta atın diyor yavrusunu emzirirken ayağını kaldırması bile yavrum rahatça sütünü emsin, karnını doyursun diye. Bu bir parçalık merhamettendir. Peki bu 99 kısım ne oldu? Merhametin, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin onları diyor kıyamet günü kullarına rahmet etmek üzere ahirete bıraktı. İşte bu merhametin bir tezahürüdür. Şefaati orada. Kulların şefaat etmesi, peygamberlerin şefaat etmesi ve Cenab-ı Hakk'ın oradaki ikramları, bu merhametin afları, bu merhametin bir tezahürüdür. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde kıyamette şefaatin fayda vermeyeceğini ifade ediyor. Peki bu ayet-i kerimelerden ne anlamak lazım? Şefaatin olmadığı bir gün gelmeden önce infak edin, tövbe edin, iman edin şeklinde ayet-i kerimeler var. Peki bu ayet-i kerimeleri nasıl anlamak gerekiyor? Bu ayet-i kerimelerden şu iki husus anlaşılmaktadır. Bir, şefaat müşriklere ve kafirlere fayda vermeyecektir. Cenab-ı Hak kafirleri ikaz ediyor. Bir an önce iman edin, yolunuzu düzeltin, kendinize gelin şeklinde Cenab-ı Hak müşrikleri ve kafirleri ikaz ediyor bu ayet-i kerimelerde. İki, müşrikler, ehli kitap ve Müslümanlardan bazı bid'atçiler, müşrikler, ehli kitaptan ve Müslümanlardan bazı bid'atçiler, tıpkı bir insanın diğerine aracı olması gibi, bazılarının Allah'ın izni dışında şefaat edebileceğini zannederlerdi. Diyorlar ki Cenab-ı Hak izin vermese bile bir insan araya girer, şefaat eder, başkasını kurtarır. Öyle bir düşünce vardı. Onlar şefaatine müracaat edilen kişinin Allah'ın yanında bir hatırı olduğunu, Allah'ın hiçbir şekilde bu aracının hatırını geri çevirmeyip talebini ister istemez yerine getirmek zorunda kaldığını düşünürlerdi. Bu hakikaten düşünülmeyecek, Müslüman İslam içerisinde düşünülmeyecek bir şey. Mümin, bir iman sahibi, Allah'ı tanıyan bir insan bunu düşünemez. Çünkü Cenab-ı Hak o kadar aziz, izzetlidir ki, o kadar her şey onun elindedir ki, böyle bir düşüncenin İslam'da hiçbir yeri yoktur. İşte ayet-i kerimeler bu düşünceyi ortadan kaldırmaktadır. Yani Cenab-ı Hak izin vermeden, Cenab-ı Hakk'ın muradının aksine, isteğinin aksine, rızasının aksine hiçbir şey olması mümkün değildir. Birçok ayet-i kerimede Allah Teala'nın izin verdiği kişilerin şefaat edeceği açıkça ifade edilmiştir. Mesela Bakara suresi 255. ayet-i kerimede izni olmadan onun huzurunda kim şefaat edebilir? Demek ki izni olursa şefaat edebilir. Yunus suresi 3. ayet-i kerimede onun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaat edemez. Demek ki izni olursa şefaat edebilir. Meryem suresi 87. ayet-i kerimede Rahman nezdinde söz ve izin alandan başka hiçbirinin şefaate gücü yetmeyecektir. İstisna var demek ki. İstisnalar var burada. Sebe suresi 23. ayet-i kerime Allah'ın huzurunda kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Burada da istisna var. Allah'ın huzurunda kendisine izin verdiği kimselerden başka. Demek ki izin verdiği kimseler olacak. Taha suresi 109. ayet-i kerime O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez. Demek ki bu ayet-i kerimeleri bütün olarak anlamak gerekiyor. Bugün artık eline bir Kur'an meali alan veya biraz da kitap okuyan insanlar kendilerini müçtehit, allame zannetmeye başlıyorlar. Okudukları meal ile ahkam kesmeye başlıyorlar. Halbuki alimlerimiz, İslam alimleri onların binlerce katı kitabı okumuşlardı. O kadar çok dirsek çürütmüşlerdi rahle başında. O kadar çok eserler yazmışlardı. Yani bizim okuduğumuz kitaptan daha fazlasını bir alim yazmıştı geçmiş dönemlerde. Onlara tabi olsa bilmeyen insanlar, eğer hakikaten onları geçerse ne ala, geçsin, çalışsın, geçsin. Ancak bilmediğini de bilmez bir vaziyette konuşmaya başlayınca işte o zaman işler karışmaya başlıyor. Allah Teala bu ayet-i kerimelerde şefaat yetkisini vereceği kimseler kimlerdir? Bir, peygamberler, melekler, iki, üç, alimler, şehitler, salih müminler, çocuklar, hatta çocukların anne babalarına şefaati var. Cennet ehlinden münasip gördüğü bazı kişilere verecek, onlar da yakınlarına şefaat edeceklerdir. Allah'ın kullarından faziletli birisinin diğer bir mümin için hayır isteğine icabet ederek bundan bir zararı gidermesi yahut onun günahlarını affetmesi insanlara sonsuz nimet ve lütuflarının bir kısmıdır. Cenab-ı Hakk'ın lütuflarının bir kısmı da budur. Müminin, mümin kardeşinin günahlarının affı için duası Allah katında ona şefaati nevindendir. Yani dua etmek de bir şefaat türüdür. Allah katında, yani Cenab-ı Hak ve Peygamberimiz diğer müminlere merhametli olmak, dua etmeyi bize teşvik ediyor. Değil mi? Onlar diyor kendilerinden önce geçmiş olan kardeşler için dua ederler buyuruyor ayet-i kerimede. Ve Peygamberimiz de en faziletli amellerden birisinin Müslümanın kardeşine gıyabında dua etmesidir buyuruyor. Bir mümine gıyabında dua etmek ne demek? Şefaat etmektir. Ya Rabbi bu kardeşimi affet diye. O da bir şefaattir. Şefaat türüdür. Allah katında hayırlı bir kulun bu duası ister dünyadayken sağ olan mümin için olsun, ister ölmüş mümin için olsun yahut ahirette meydana gelsin fark etmez. Yani ölen birisi için dua edebilirsin, hayatta olan birisi için dua edebilirsin veya ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda dua edebilirsin, istekte bulunabilirsin, talepte bulunabilirsin. Bu değişmez. Yüce Allah'ın kendi yanında mukarreb, yakın ve derecesi yüksek bir kulunun diğeri hakkında şefaatini, birine kendi katında itibarı olduğunu göstererek ikram için, ötekine zayıf ve muhtaç olduğundan rahmet olarak, o zayıfa da rahmet olarak kabul etmesine aklen hiçbir mani yoktur. Yani Cenab-ı Hak bu duaları kabul eder. Niçin? Dua edene kendi katındaki itibarını göstermek için, sen benim yanımda itibarlısın, onu ikram etmek için duasını kabul eder. Dua edilene de merhamet ettiği için, o zayıf ve muhtaç olduğu için, ona da merhamet ettiği için bu duayı kabul edebilir. Bunun mani yoktur. Allah'ın ahirette peygamberine ve razı olduğu bir takım zatlara şefaat etmeleri için müsaade etmesi, kendisinin bileceği adalet ve lütuf kanununa dahil olan hikmetindendir. Uhdesinde kul hakları bulunanlar hariç, günahkar müminleri Allah Teala'nın lütuf ve fazlıyla affetmesi caiz olunca, peygamberler, mukarreb ve iyi kimselerden birinin şefaatine mazhariyetleri halinde bunların Allah'ın mağfiretine nail olmaları da mümkündür. Yani Cenab-ı Hak madem ki günahkar müminleri affedebiliyor, o zaman kendisine yakın bir insanın duasını kabul etmesi de mümkündür. Cenab-ı Hak bunu da lütfeder kullarına. Ahirette şefaatin olacağı kitap ve sünnetle sabittir. Yani Kur'an-ı Kerim'de de biraz önce okuduğumuz ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde de okuduğumuz ve okuyacağımız hadis-i şeriflerde sabittir ki şefaat ahirette mümkündür. Peygamber, veli, şehit ve bildikleri ile amel eden imanlı alimler ve kamil müminler gibi Allah'ın müsaade ettiği, rızasına mazhar olmuş, nezdinde bir değer ve yakınlığa erişmiş kimselere şefaat etme izni verilebilecektir. Bunu Bakara suresi 255. Yunus 3, Meryem 87, Taha 109, Zuhruf 86. ayetlerden anlıyoruz. Peygamberler ve diğer şefaatçıların şefaatleri Allah'ın razı olacağı ve haklarında şefaat edilmeye izin verdiği kimseler hakkında olacaktır. Yani Allah'ın izin vermediği, razı olmadığı kimseye de hiçbir kimse şefaat edemeyecektir. Hiçbir peygamber de şefaat edemeyecektir. Yani şefaat edilecek kimseden de Allah razı olacak. Şefaat edecek kimseden de razı olacak. Yani şefaat edilmesine bir kimsenin Cenab-ı Hakk'ın izin vermesi gerekiyor. Bu sebeple yani insanlar şefaata güvenerek bir rehavete kapılmamalı. Yani işini sağlama almalı, yapması gereken vazifelerini en güzel şekilde yapmalı. Ama aciziz, yani ben her şeyi tam yaptım, güzel yaptım diye de güvenmemeli. Bununla birlikte ya Rabbi peygamberimizin şefaatine de, diğer peygamberlerin, salihlerin şefaatine de nail eyle diye o duayı da yapmalı. Yani hem vazifesini yapmalı hem bu şefaat için de dua etmeli. Kafirler için ise şefaat kapıları kapalıdır. Şefaat ancak imanla geçerli olan bir husustur. İşte şefaatle ilgili ayetlerin en çoğu da bunlarla ilgili. Pek çok ayet-i kerime şefaatle ilgili, kafirlere şefaat edilemeyeceğiyle ilgili. İşte bazı insanlar bu ayet-i kerimelere bakarak sadece şefaati tümden inkar etme yoluna gidiyorlar ki bu yanlış bir düşünce. Peygamberler bile kafirlere şefaat edemeyeceklerdir. Kafirler layık oldukları cezalarını çekeceklerdir. Hazreti İbrahim'in ahirette babasıyla karşılaştığında onun için hiçbir şefaatte bulunamaması, Allah'tan kafirlere ben cenneti haram kıldım cevabını alması da buna delalet eder. Yani İbrahim Aleyhisselam babasına şefaat etmek isteyecek ancak Cenab-ı Hak kafirlere ben cenneti haram kıldım buyuracak. Bu sebeple şefaati kabul edilmeyecek. Kafirlere, imansız kimselere şefaat fayda vermeyecek. Yalnız Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şefaati sebebiyle amcası Ebu Talib'in ateş çukurunun topuğuna kadar gelen yerinde bulunacağını söylemiştir. Hususi bir, Efendimiz'e mahsus bir şefaat türü olarak, Ebu Talib'e mahsus bir şefaat türü olarak Efendimiz'in beyan ettiği bir şefaat var. O istisna, onun dışında imansızlara bir şefaat durumu söz konusu değil. Bu da sadece Resulullah'a tanınan bir şefaat hakkı olsa gerektir. Çünkü Ebu Talip Resulullah Efendimiz'e pek çok yardım ve iyiliklerde bulunmuştur. Cenab-ı Hak da Habibine yardım eden, onu muhafaza eden, himaye eden kimseye böyle bir lütufta bulunabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Übey bin Ka'b radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim okumasıyla maharetiyle meşhur sahabiye, "Ey Übey, bana Kur'an'ı bir harf üzere oku" diye Cibril gönderildi. Kur'an kıraatleri var malumunuz. Kur'an'ın farklı okuyuş şekilleri var. Bunlar Peygamber Efendimiz'in sahih rivayetlerle bize geliyor. İlk önce diyor, Kur'an'ı tek bir şekilde okuma bana emredildi. Ben Cenab-ı Hakk'a ümmetimi hafiflet diye müracaatta bulundum. Çünkü kabilelerin dilleri, lehçeleri fark ediyor, farklı oluyor birbirlerinden. Bazı kabileler diğer kabilelerin lehçelerini çıkaramıyorlar, ifade edemiyorlar. Bu hikmetle ve başka bilemediğimiz hikmetlerle, mana zenginliği sebebiyle Cenab-ı Hakk'a, Peygamber Efendimiz dua ediyor. Ya Rabbi kulumu hafiflet diye müracaatta bulunuyor. O da bana ikinci defada onu iki harf üzere oku diye cevap verdi. Bu bir rahatlık olur. İsteyen kendine kolayına geldiği kıraatı okuyabiliyor. Nitekim bugün 10 kıraatı da değişik muhitlerde okuyan insanlar var. Ben tekrar ümmetime hafiflet diye müracaat ettim. Cenab-ı Hakk'a dua ettim. Üçüncü de bana onu 7 harf üzere oku. Bu kolaylığa ilaveten bir de sana 3 makbul dua hakkı veriyorum. Cenab-ı Hak 3 duasını kabul ederek Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i 7, 10 veya daha fazla kıraat ile indirmiş oldu. O şekilde okunmasına müsaade buyurdu. Bununla birlikte her duasının yanında başka bir 3 dua hakkı daha lütfeyledi Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e. Benden isteyeceğin şeyi mutlaka vereceğim buyurdu. Mutlaka kabul edecek 3 dua hakkı lütfetmiş oldu Cenab-ı Hak. Bunun üzerine ben Allah'ım ümmetimi mağfiret eyle. Allah'ım ümmetimi mağfiret eyle dedim. İki dua hakkını kullanıyor Efendimiz. İki duasında ümmetinin mağfireti için kullanıyor. İşte burada biraz durup düşünmek gerekiyor muhterem dinleyenler. Peygamber Efendimizin ümmetine merhameti, ümmetine olan sevgisi, muhabbeti, ümmetine olan derdi, ümmetiyle dertleniyor, ümmeti diyor. Hem dünyada ümmeti diyor, hem kabirde ümmeti diyor, hem de ahirette ümmeti diyeceğini bildiriyor. Yani Allah'ım ümmetimi bağışla, ümmetimi affeyle, ümmetime merhamet eyle, ümmetime rahmet eyle. İşte Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği 3 makbul dua hakkından ikisini ümmetinin mağfireti için kullandı. Peki üçüncüsünü ne için kullandı? Üçüncü isteğimi de bütün mahlukatın, hatta İbrahim Aleyhisselam'ın bile bana muhtaç olacağı ve benden şefaat dileyeceği güne bıraktım. Hakikaten kıyametin o zor gününde, biraz sonra gelecek hadis-i şerif, o hengamede peygamberler bile nefsi demeye başlıyor. Ya Rabbi ben de bir hata işlemiştim, bir zellem olmuştu, beni bugün kurtar diye kendisini düşünmeye başlayacak. İnsanlar peygamberlere gidip şefaat istediklerinde Cenab-ı Hakk'a dua edin biz bu sıkıntıdan kurtulalım diye talepte bulunduklarında onlar bir sonraki peygambere gönderecek. Nihayet hepsi peygamberimize gelecek. İşte bunu ifade ediyor Efendimiz. Bütün peygamberlerin, hatta Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberler diyor benim hamd sancağımın altında olacak. Benden şefaat talep edecek. İşte o güne bıraktım buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine üçüncü duasında ümmetine, hatta bütün insanlığa faydalı olmak üzere ahirete bıraktığını ifade ediyor. Peygamber Efendimiz rahmeten lil alemin diyoruz. Ve me ersalnake illa rahmeten lil alemin buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz seni ancak alemlere, bütün alemlere rahmet olarak gönderdik diye. Bu sebeple Peygamberimiz sadece kendi ümmetine rahmet değil, sadece kendi ümmetine şefaat edecek değil. Kıyamet günü bütün insanlığa, Hazreti Adem'den itibaren bütün insanlığa faydası olacak. Bütün insanlık sıkıntılardan kurtulacak, o mahşerin sıkıntısından kurtulup hesabın başlaması esnasında. İşte burada da görüldüğü gibi Efendimiz kendisini burada hiç düşünmüyor. Cenab-ı Hakk'ın makbul dua hakkını verdiği 3 dua hakkından ikisini ümmeti mağfiret eyle diye kullanıyor. Üçüncüsünü de kıyamet gününe, mahşer meydanına peygamberlerin bile, İbrahim Aleyhisselam'ın bile şefaat isteyeceği, korkacağı o güne bıraktığını söylüyor. Bu da Peygamber Efendimiz'in Cenab-ı Hak katında ne kadar sevgili bir kul olduğunu, Habib ve Halil olduğunu, dost olduğunu gösteriyor. Cenab-ı Hakk'a ne kadar hamd etsek azdır. Bu rivayette kıymetli dinleyenler, Müslim'in Salatül Musafirin bölümünün 273. hadis-i şerifi olarak yer alıyor hadis kitaplarımızdan. Ashab-ı kiram peygamberimizden şefaat talep ederlerdi demiştik muhterem dinleyenler. İşte bunlardan birkaç misal burada arz edeyim. Bazı sahabilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat istediği sabittir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara senin benden şefaat istemen şirktir. Şefaati Allah'tan talep et. Rabbine kimseye şirk koşma gibi bir şey söylediği bilinmiyor. Hiç böyle bir rivayete rastlamıyoruz. Demek ki Peygamberimiz onların şefaat isteğini kabul ediyor, ikrar ediyor. Bunu reddetmiyor. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle buyurur. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den kıyamet günü bana şefaat etmesini istedim. Ederim buyurdular. Ben ey Allah'ın Resulü sizi nerede arayayım dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni ilk olarak sırat üzerinde ara buyurdular. Sırat üzerinde ümmetinin sıratı rahat geçmesi için orada dua ve şefaatle meşgul iken Peygamberimiz orada da ümmeti için meşgul oluyor. Rabbi sellim sellim Allahümme sellim sellim buyurarak bütün peygamberler de bunu söylüyor. Müminler de Allah'ım selamet ver, Allah'ım selamet ver. O korkulu, sıkıntılı günden selamet duasında bulunarak beni orada ara buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sırat üzerinde sizi bulamazsam dedim. Mizanın yanında ara buyurdular. Mizan amellerin tartıldığı, insanların sevaplarının, günahlarının, hayırlarının, şerlerinin tartıldığı, cennete mi cehenneme mi gideceklerinin orada anlaşılacağı yer. Sevaplara çok gelirse cennete, günahları çok gelirse, bir tane bile olsa günahı çok gelirse, eğer onun hakkındaki şefaatler kabul edilmez, affedilmezse cehenneme gidecek, cezasını çekecek. Ondan sonra imanı varsa tekrar cennete gelecek. Mizan işte bu tartının olduğu yer, korkulu bir mekan. Orada ara buyuruyor. Sizi mizanın yanında bulamazsam dedim. Hazreti Enes soruyor Efendimiz'e. O zaman beni havzın yanında ara. Kevser havzın yanında. Mutlaka bu üç yerden birinde olurum. Havzun yanında da yine Efendimiz ümmetine havzu Kevser'den ikram edecek. O Kevser havzundan içecek insanlar bir daha susama nedir bilmeyecekler. Öyle orası da muhteşem güzel bir ikramı Cenab-ı Hakk'ın. Bu üç yerden birinde bulunur mutlaka buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak bizi de inşallah buralarda Efendimiz'i bulmayı nasip eylesin, müyesser eylesin, kolaylaştırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıratta ve mizanın başında ümmetine şefaatte bulunacak. Havzın başında da onlara ikram edecektir. Nitekim bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse kıyamet günü onun mizanı önünde duracağım. Mizana ağır gelirse ne âlâ, ağır gelmezse ona şefaat edeceğim. Burada da Efendimiz kendisi ümmetine merhamet ettiği gibi ümmetinin de birbirine merhametli olmasını nasıl teşvik ediyor kıymeti dinleyenler görelim. Kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse, demek ki insan Müslüman fırsatçı olacak. Sağına soluna bakacak, acaba bir fırsat yakalayabilir miyim? Ne fırsatı? Yani bir Müslüman kardeşimin bir ihtiyacına cevap verebilir miyim? Bir derdine derman olabilir miyim? Bir yarasına merhem olabilir miyim diye fırsat kollayacak. Yani bir fırsat çıktığında bunu bir angarya, bir yük gibi görmeyecek. Ya yani bunu başkası yapsa da bu yükten kurtulsam değil, başkası değil ben yapayım diye koşacak. Hatta bu iyilik seviyesi, iyilik anlayışı öyle yükselecek ki artık yani herkes isteyecek bunu. Bu sefer ihsar başlayacak. Yani bunu kardeşim yapsın da sevabını o alsın diye zaman zaman ihsarlarda da olabilecek. Ama bugün bizim yaptığımız ihsardan değil, kaçmaktan, tembellikten veya işin kıymetini bilmemekten kaynaklanıyor. Kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse kıyamet günü onun mizanı önünde duracağım buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Terazinin başında bekleyeceğim. Mizana ağır gelir, yani sevapları, hayırları ağır basarsa ne âlâ. O zaman zaten kendiliğinden kurtulur. Ağır gelmezse, günahlara ağır basarsa ona şefaat edeceğim. Bu şefaat niçin? Kardeşine dünyada yaptığı iyilikler, onun ihtiyacını gördüğü için kıymetli dinleyenler. Yine Peygamber Efendimiz'e hizmet eden, onun uzun seneler kapısının önünde bekleyen, hatta gece bile bir ihtiyacı olur diye kapısının önünde bekleyen bir sahabi var. Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi radıyallahu anh, Eslem kabilesinden. Efendimizin su ihtiyaçlarını karşılıyor, ne ihtiyacı varsa emrine hazır bekliyor. Hatta gece bile diyor, Efendimizin bir ihtiyacı olur diye kapısının önünde beklerdim. Efendimizin içeriden uzun müddet tesbih ettiğini, Subhanallah dediğini, tekbir getirdiğini, zikrettiğini, Kur'an-ı Kerim okuduğunu, uzun uzun namazlar kıldığını duyardım diyor dışarıdan. Bu sahabiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyuruyor ki, benden iste, ne istersen vereyim buyurdu. Yani Efendimiz'e bir bu hizmetlerin mukabilini vermek istiyor bu sahabiye. Ben de ya Resulallah müsaade buyurun bir düşüneyim, durumuma bir bakayım dedim. Yani böyle bir fırsat ele geçmişken en güzel şeyi isteyeyim diye bir mühlet istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki düşün durumuna bak buyurdu. Düşündüm ve kendi kendime, dünyaya ait menfaatler çabuk bitip tükenir. Ben kendim için ahiretle alakalı bir faydayı tercih etmekten daha hayırlı bir şey görmüyorum dedim. Sahabenin bakış açısı, kıymetli dinleyenler. Dünyaya ait bir şey istesem, ne istesem, bütün dünyayı istesem o bile çabuk gelir geçer. Ben ebedi olan ahiretle ilgili bir şey isteyeyim dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuru âlilerine çıktım. Bana ihtiyacın nedir buyurdu. Ya Resulallah, benim için Rabbin Azze ve Celle'ye şefaat et de beni cehennemden azat eylesin dedim. En önemli şeyi istemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle demeni sana kim söyledi buyurdu. Sana bunu kim öğretti? Hayır vallahi ya Resulallah, kimse söylemedi. Lakin durumuma baktım ve gördüm ki dünya ehlinin elinde durmuyor. Hemen zeval buluyor. Kayıp gidiyor. Seri yüz zeval, çabuk zahir olan, çabuk yok olan bir şeydir dünya. Bu sebeple ahiretim için bir şey almak bana daha sevimli geldi dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde çok secde ederek kendin için bana yardımcı ol buyurdu. Yani şefaat edeyim. Ancak sadece bu şefaate de güvenme. Çok secde et. Secdenin önemi burada ortaya çıkıyor kıymetli dinleyenler. Çok secde ederek, çok ibadet ederek bana yardımcı ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hizmet eden bir zata sık sık bir ihtiyacın ve isteğin var mı diye sorardı. Bir gün yine ona böyle sorduğu zaman o sahabi dileğim vardır ya Resulullah dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nedir dileğin diye sordu. O zat kıyamet günü bana şefaat etmendir deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu istemeni sana kim öğretti diye sordu. Sahabi Rabbim dedi. Rabbim kalbime böyle ilham etti. Yani aklıma geldi ki kıyamet günü Peygamberimiz bana şefaat etsin, ondan şefaat isteyeyim diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona da öyleyse sen de çok secde ederek bu hususta bana yardımcı ol buyurdu. Yine secdenin ehemmiyetini, önemini, yani bir insanın hayatında bir secdede bulunması, bir secde etmesi onun için dünya ve içindeki her şeyden daha kıymetlidir. Kıyamet günü bunun kıymetini anlayacaktır. O sebeple kıymeti dinleyenler, secdeleri artıralım. Yani Abdullah bin Revaha Hazretleri bir sefere gönderiyordu Efendimiz. En son geldi vedalaşmak için. Ya Resulallah, bana ne tavsiye edersin diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki sen Allah'a az secde edilen bir yere gidiyorsun. Orada secdeleri artır buyurdu. Biz de hayatımızdaki secdeleri inşallah artıralım. Sevat bin Karib radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda şu şiiri söylemiştir. Şiirin tercümesi, Arapça şiirin tercümesi. Sen peygamberlerin Allah'a vesile kılınmaya en yakın olanısın. Ey kerem sahibi, güzel insanların oğlu. Güzel bir nesilden geldiğini ifade ediyor. Senden başka hiç kimsenin şefaatinin geçmediği gün Sevat bin Karib'e şefaat eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun şefaat talebini ikrar etmiş, sözlerine müdahale etmemiştir. Yani sen bu sözünle yanlış bir söz söyledin, bunu düzelt dememiştir ama bazılarını söylemiştir. Yani yanlış söz söyleyen, İslam itikadına ters şiirler okuyanlara ikaz etmiş, buyurmuş ki bunu bırakın, şu sözü bırakın, diğerlerine devam edin. Yani şu söz İslam itikadına uygun değil, bunu bırakın, başka diğer sözleri itikada uygun olanlara söyleyin demiştir. Yine rukye ile ilgili, yani okuyarak tedavi ile ilgili Efendimiz bana bir gösterin rukyenizi, dualarınızı buyuruyor. Dualar içerisinde İslam itikadına uymayan kısımları çıkarıyor, diğerlerine devam etmelerini söylüyor. Eğer bu sözde de bir yanlışlık olsaydı Efendimiz mutlaka müdahale ederdi. Mazin bin Gadube radıyallahu anh Amman'dan gelip Müslüman olmuş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda şu şiiri okumuştur. Ey kumlara ayak basanların en hayırlısı, bana şefaat eyle. Ey kumlara ayak basanların en hayırlısı. Yani onun bölgesinde kum olduğu için her taraf, yani yeryüzünde yürüyen insanların en hayırlısı, bana şefaat eyle. Rabbim beni bağışlasın da kurtuluşla döneyim yurduma. Uzun bir şiirin şefaatle ilgili beyti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ondan şefaat talep etmek caiz olduğuna göre vefatından sonra talep etmenin de caiz olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Zira ehl-i sünnet vel cemaat alimleri peygamberlerin berzah hayatında da yaşadıklarını, hayatta olduklarını kabul etmektedirler. Eğer Peygamber Efendimiz'den şimdi şefaat talep edersek hayatında yaptığı gibi vefatından sonra da Allah'a dua etmeye ve ondan istemeye güç yetirebilir. Çünkü salavat getirdiğinizde Cenab-ı Hak bana ruhumu iade eder. Ben sizin salavatınızı alırım. Toprak peygamberlerin cesedini yemez. İşte Allah'ın peygamberi hayattadır, rızıklandırılmaktadır gibi pek çok rivayet var bu hususta. Peygamber Efendimiz'in gördüğü, işte Hazreti Musa'yı gördüm kabrinde namaz kılıyordu gibi pek çok rivayetler var. Bu da gösteriyor ki peygamberimize dua ederken hamdele Allah'a hamd edilir. Peygamberimize salavat getirilir, sonra dua edilir, şefaat istenir. Bunlar da Efendimiz'e Cenab-ı Hak iletir, duyurur ve eğer biz layık isek biz de onun faydasını görürüz. Sonra da vakti geldiği zaman o kimse Allah'ın izniyle şefaate nail olur. Tıpkı dünyada cennetle müjdelenen birisinin vakti geldiği zaman Allah'ın izniyle cennete girmesi gibi. Yani önceden peygamberimizin dua eder, daha sonra vakti geldiğinde ondan insan istifade eder deniyor. Alemlerimiz bu şekilde izah ediyorlar kıymetli dinleyenler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Şefaat mevzuna inşallah gelecek programda da devam edeceğiz kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimizin şefaatine, diğer peygamberlerin ve salih müminlerin şefaatlerine nail eylesin. Bizleri layık eylesin. Allah'a emanet olunuz muhterem dinleyenler. Gelecek programda görüşmek üzere. Tekrar Cenab-ı Hakk'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.